Herkese merhabalar. Tau Serbest Atış'ın Avrupa futbolu bölümüyle karşınızdayız. Bugün İtalya, Fransa ve Hollanda liglerinin gidişatını, sene boyunca olanları ve şampiyonların ve dikkat çeken diğer takımların performanslarını kısaca toparlayacağız ve buradan sonra gelecek sezona dair de tahminlerimizi oluşturmaya çalışacağız. Ben Semih, yine Furkan ve Okan'la birlikteyiz. Evet, nasılsınız beyler? Okan, Furkan.
İyi, seni sormalı. Yine
İyi
güzel
abi.
konuşacağımız eğlenceli bir seri olacak muhtemelen.
Evet,
Ben de iyiyim abi. Gerçekten Okan abinin dediklerine katılıyorum. Konuşacak çok şey var yani bu sezon hakkında. Garip bir sezon oldu. Salgının da etkisiyle ilginç olayların yaşandığı. Hepsine değinmeye çalışacağız nasipse.
ve aslında da tırnak içinde söylemek gerekirse Hollanda hariç ve birkaç şimdi burada adını geçirmeyeceğimiz ülke hariç de sürpriz şampiyonların çıktığı bir
Tabii.
sene oldu. Bu biraz pandeminin etkisi, biraz da ligde favori olarak giren takımların yaşadığı çalkantılı sezon, kötü kararlar gibi sonuçlardan ötürü örneğin işte Juventus'un U21 takımı için getirdiği Pirlo'ya as takıma emanet etmesi gibi falan berbat kararlar sonucu. İtalya'da sürpriz denebilecek bir şampiyon çıktı. Aslında çok da sürpriz değil. Neden çok da sürpriz değil? Çünkü zaten Inter 2 sene önce Conte'yi İtalya milli takımından kendi takımının başına aldığında hedeflerini şampiyonluk olarak belirlemişlerdi. Bunun için büyük transferler de yaptılar. İşte Lukaku'yu getirdiler. Lautaro Martinez'e yatırım yaptılar. Eriksen'i aldılar. Nicolò Barella gibi, Vidal gibi gerçekten orta sahada aktüel performansları gayet lig için yeterli oyuncuları kadrolarına kattılar. Derken bir yapılanmaya gittiler ve ne oynatacağı çok belli olan işte 3-5-2 ve 3-5-2'nin varyantları ama özellikle de 3-5-2 oynatacağı çok belli olan Conte'yi getirip ona uygun oyuncuları, onun istediği oyuncuları da alıp biraz da oyunu çeşitlendirerek başarıya ulaştılar. Fakat burada tabii gerek geçen sene Atalanta'nın yine çok parlak performansı, kendilerini Şampiyonlar Ligi'ne sokan performansı, gerek Lazio'nun son haftalara kadar bir şekilde yarışmacı olarak kalabilmesi yine de bu seneye dair yarışmacı takımlar konusunda ümitlerimizi arttırıyordu. Nitekim en azından ligin son 4-5 haftasına kadar bir yarışmada oldu İtalya'da. Şampiyonluk yarışında şampiyonluk şansı ciddi olan en azından 2 tane takım vardı Inter ve Milan olarak. İki Milano takımı. Fakat bir noktada Inter özellikle Milan maçında kazanıp orada da büyük bir darbe vurduktan sonra ligde koptu gitti. Inter'le başlayalım. Siz neler düşünüyorsunuz Inter konusunda? Furkan senle başlayalım. Inter neyi doğru yaptı?
Abi Inter dediğin gibi en başta bir kere Conte'yi getirerek bir felsefe oluşturmayı en azından hani nasıl bir yapılanmaya gideceklerini belirleyerek başladılar ki aslında herkesin de malum, bu podcast'i dinleyen dinleyicilerin de malum ki Avrupa'da bu tip planların sağlam sac ayakları üzerine kurulduğu vakit, bu planlar kurulduğu vakit başarının gelmemesi çok küçük bir ihtimale kalıyor. Conte de zaten çok deneyimli bir hoca. Yani hem Juventus'ta gördük işte hem Chelsea'de gördük, Premier Lig'de çok büyük başarılar kazandı, şampiyonluklar gördü. İtalya milli takımından sonra hani belki kulüp olarak bir tereddüt yaşandı ama bu sene düştüğünde tekrardan ispat etti. Inter neyi doğru yaptı dersek birinci olarak planlama diyebiliriz. İkinci olarak da hani yine senin de değindiğin gibi iyi transferler yaptılar. Nokta atışı transferler yaptılar. Mesela saymadığımız iki transfer var. Eşref Hakimi'yi aldılar. Inter'den Inter diyorum Real
Real
Madrid'den
Madrid.
ki çok çok kıymetli, pardon, Real Madrid'den çok özür diliyorum. Dortmund'da kiraladı 2 sene. Çok kıymetli bir eklemeydi. Hani şöyle söyleyeyim. Hakimi'den önce orada oynayan oyuncular Daniele D'Ambrosio, Victor Moses ve işte Antonio Candreva'ydı. Hani nasıl bir upgrade geldiğini, yükseltme geldiğini buradan görebiliriz. Stefan De Vrij zaten çok önemli bir stoperdi. İşte Milan Škriniar'la beraber savunmadaki o Volta'nı oluşturan oyuncular oldular. Ben özellikle bu sezon Lukaku'nun performansını çok beğendim. Birçok maçta çok kritik goller attı. Hani kritik goller atmasının yanında yani bir oyuncu bu kadar mı yani bir hocanın taktiksel seçeneklerini arttırır. Yani şeydeki Tetris'teki uzun çubuk gibi yani hangi şeyi istiyorsanız onu veren bir adam oldu bu sene. Hani eskiden işte Chelsea'de izledik, işte Everton'da izledik, daha önce West Bromwich'te kiralıktı vesaire. Hani buralarda çok böyle tek yönlü işte çok iyi fiziğe sahip, işte öldürücü bir solu olan ama profil çok belli bir oyuncuydu. Hani Lautaro Martinez'le beraber çok acayip bir ortaklık kurdular ve bence Lautaro Martinez'in performansını en çok arttıran oyuncu da Lukaku'ydu. Yani taşıyıcı oldu bir yerde. Ben Lukaku'nun performansını da çok kıymetli buluyorum Inter'in başarısında. Dediğin gibi Barella, işte Sassuolo'dan gelen Sensi, işte Gagliardini vesaire, Brozovic, Vidal, bunlar sezon boyunca gerçekten domine ettiler orta sahayı. Hele ki ben Vidal'i Barcelona performansından sonra artık yani bitmiş okey dönüyor diye düşünürken bir anda gerçekten çok farklı bir profile büründü. Hani Juventus günlerinden esintiler sundu diyeyim. Genel olarak Inter'in iyi yaptığı şeylerden bir tanesi buydu bence.
Burada Lukaku konusunda küçük bir ekleme yapıp Okan'a atacağım pası. Lukaku aslında bundan 2 sene önce bu Manchester United'dan Inter'e transfer olmadan önceki sene aslında Conte taktiğine ve çift forvete ne kadar uygun bir oyuncu olduğunu gösteren bir takım enstantaneler sunuyordu bize. Yani özellikle lige girişinde ve ligin ikinci yarısının da başında ben Lukaku'nun mesela Kanada deplası olup şahane toplar attığını içeri ama genelde United işte Rashford olsun, Martial olsun falan bunların bitiremediği çok fazla pozisyon hatırlıyorum. Şimdi mesela Lukaku'nun böyle bir özelliği var. Ya bu tabii biraz da lig farkı yani. Normalde Premier Lig'de o kadar kolay sonuca döndürülemeyen bir takım Lukaku asistleri tabii İtalya Serie A'da çok daha kolay oluyor. Yani Lukaku'nun yapabildikleri her yerde aynı olsa bile Premier Lig'deki etkisiyle Serie A'daki etkisi birbirinden çok farklı oluyor. Fakat şöyle tabii bir durum var. Bence bu kısma özellikle dikkat etmek lazım. Şimdi mesela çift forvetli formasyonlarda ki Manchester United neden hiçbir zaman bunu düşünmedi onu da bilmiyorum. Lukaku'yu satmada. Çift forvetli formasyonlarda bu biraz Hakan Şükür Arif Erdem mi izlemiş neslin herhalde biraz da ön yargısı. Genelde görece kısa daha böyle az fizikli diyeyim daha saha için daha az yer kaplayan oyuncu orta saha forvet bağlantısını yapacak oyuncu gibi düşünülürken daha fizikli uzun boylu kafa vurabilen oyuncu bitirici rolde düşünülür bizde mesela genelde hani kule santrafor yanına pire araya giren bir oyuncu Nihat Kovacevic gibi aynen işte Hakan Arif ya da işte Elmander Necati falan gibi böyle fakat enteresandır Inter'de bu bağlantıları genelde Lukaku yaptı. Yani evet. Orada oranın bitiricisi Lautaro Martinez'di. Bakma bu sene çok fazla gol atamadı ama geçen sene çok gol attı. Hatta tabii geçen sene yani 100 milyon euroluk forvet olmasının sebebi geçen seneki performans aslında Lautaro'nun. Fakat işte şöyle bir durum oldu orada da. Bu da Conte'nin dehası mı artık oyuncu gözümü demek lazım bilmiyorum. İşte mesela Lukaku'nun o yaptıklarını, o orta saha özelliklerini, Kanada deplası olabilmesini, orta saha forvet bağlantısını çok iyi bildiği için direkt getirip Lautaro Martinez'le çiftledi orayı ve gerçekten çok iyi bir ikili oluştu gözümüzün önünde. Okan sen ne diyorsun Inter'in performansına? İstersen oradan da Milan'a değinerek Milan'a geçebiliriz.
Inter'in performansı daha doğrusu Inter'i konuşmadan önce rakiplere bakmak lazım. Çünkü futbolda bir nevi sizin başarınızı belirleyen rakiplerin de mevcut durumudur. Milan bir yapılanma içinde, Juventus işte programın başında söyledin. U21 hocasını A takım hocası yaptı. Onlar da bir yapılanma, bir macera aradılar. Nedenini anlamadığım bir şekilde. Bu mevcut şartların içerisinde yarışmacı olacak. Yani benim gözümde şampiyonluğu kovalayacak birinci takım Inter, ikinci Lazio'ydu. Lazio bu sene birazcık tökezledi. Getiremedi sonuna kadar ama onlar da geçen sezon özellikle Ciro Immobile ile bayağı iyi işler yapmışlardı. Olayın sonuna kadar gelmişlerdi. Ya Inter'de ekstradan söylenecek bir şey yok. Detaya sadece şöyle değinebilirim. Conte'yi biraz katı bir antrenör olarak biliriz. Mimikleri, konuşması, davranışı yani Avrupa futbolunu izleyen çoğu kişi bunu yakalamıştır. Yani Antonio Conte oyuncularına karşı mesafeli bir antrenör gibi görüntüsü var en azından. Fakat son maçtan bir önceki maçta mı görmüşsünüzdür muhtemelen. Lautaro Martinez oyundan çıkarken Lautaro bir tepki koydu. Ertesi gün antrenmanda Lautaro'ya ve kendisine boks eldiveni verildi. Ringe çıkıldı bir nevi. Evet. Yani oyuncularla olan ilişkisini de geliştirdiğini gösteriyor Antonio Conte burada. Ben çok tutarım, çok beğenirim. Büyük de bir hocadır. Hatta Real Madrid'e gideceği söyleniyor. Umarım da gider. Ben orada da başarılı olacağına inanıyorum. Yani Inter en daha hazır. Sezona baştan sonuna kadar domine etmeye yatkın bir takım oyunu. Elindeki oyuncular tam kurduğu sisteme göre ayarlanmış. Lautaro doğru söyledin. Lautaro oranın bitiricisi, fakat Lukaku o kadar özel bir performans ortaya koydu ki, yani bir pivot santrafordan ziyade daha çok hareketli ama pivot özelliğini de kullanabilen bir oyuncu görünümü sundu. Milan'a bir gol attı zaten. Orta sahadan aldı, sürükleye sürükleye gitti topu. Kimse adamı indiremedi mesela. Yani Lukaku inanılmaz bir oyuncu. Kilit oyuncu Lukaku, ama başarının aslan payı Conte'de bence.
Burada bir de bir parantez açmak gerekirse, hani son gelişmeyle alakalı, son yaşanan gelişmelerle alakalı.
Onu Okan abi, gelecek sen tahminlerinde konuşalım isterseniz.
Hani, yok, şunu söylemek istiyorum. Hani şunu söylemek istiyorum. Hani burada yapılan yatırımla da alakalı bir kulübün hani gelecek tahminlerinde de söyleyeceğiz de, Çin yatırımcısı biraz sıkıntıya girmiş sanırım. Onda eklemeden geçmeyelim. Tabii sezon içinde de yani sol bek lazım da Ashley Young'ı getirmek zorunda kaldılar. Hani iyi bir sol bek arıyorlardı. Mecburen Ashley Young'a gittiler. Ashley Young'da iyi performans çıkardı mesela. Bu da Conte'nin bir becerisi.
Evet. Peki. Milan'a geçiyorum o zaman. Şimdi Milan aslında ligin yarısına kadar en iyi görünen takımdı.
Kesinlikle.
Henüz Inter tam bir şeyleri oturtamamış gibiydi. Çok sürpriz bir takım puan kayıpları yaptılar. Açamadıkları çok maç oldu ki bunu ligin sonunda da yaşadılar, ama puan farkı çok açık olduğu için fazla göze batmadı. Fakat Milan tıkır tıkır top oynuyordu aslında. Ligin ilk 20-22 haftasında, yani nitekim buraları da lider ya da liderin bir puan gerisinde geçtiler. Fakat daha sonradan Milan'da ciddi manada bir düşüş oldu. Yani mesela şöyle bir bakıyorum. Atıyorum mesela Inter'e 3-0 yenilmeden önce Spezia'ya 2-0 yenilmişler mesela.
Evet, evet.
Ondan 2 hafta önce Atalanta'ya yenilmişler. Ondan 2 hafta önce Juventus'a yenilmişler. Yani ondan sonra Sassuolo'ya yenildiler. Lazio'ya yenildiler. Yani Milan özellikle ligin yarısından sonra, yani ligin ikinci devresinde diyelim, bütün seçici maçlarda çuvallamış açıkçası. Burada da bence temel belirleyen tabii ki Zlatan. Yani İbrahimovic'in özellikle lige iyi girmesi, fakat daha sonra uğraştığı sakatlık sorunları ve bir türlü takıma tam olarak adapte olamaması, girememesi. Bence Pioli'nin de burada aslında çok verim aldığı Rebic'i forvet, böyle sahte 9 gibi ama çok sahte yani. Hani böyle aynı zamanda kanatta da oynuyor falan. Rebic'i o rolde kullanmakta biraz geç kalması ve orada bir takım alternatif oyuncular, ne mesela Salemakert gibi ya da işte Castillejo gibi alternatif oyuncuları denemesi de bence çok şey kaybettirdi Milan'a orada, o ön hattın dinamizminde. Tabii şeyi de söylemek lazım, yani bu takımların inişli çıkışlı performanslarını konuşurken korona testi meselesi her zaman bir faktör. Orada da özellikle Hakan Çalhanoğlu'nu kaybedip o Hakan'ın düzenli olarak verdiği gol asist katkısından da mahrum kaldıktan sonra Milan aslında bu koşuyu sürdüremedi diyebiliriz. Ve bu da aslında temelde zaten kadrosunun maksimum ligin ikinci, hatta üçüncüsü olabilecek düzeyde olmasıyla alakalı bence. Fakat şurada bir parantez açmak istiyorum Theo Hernandez'e. Theo buraya geldiğinde gerçekten hani çok şeydi böyle, çok iddialıydı işte, ben dünyanın en iyi sol beki olmaya geldim buraya falan gibi. Ve aslında ligin ilk yarısında o iddianın altını dolduracak kadar da top oynadı. Ya çok ciddi katkı verdi takımına, hem gol hem asist hem de sol bekteki dinamizm olarak. Kaldı ki dörtlü savunma oynayan bir takım sol bekiydi. Fakat atakta inanılmaz katkı verdi. Buradan da elinde Aşraf Hakimi ve Theo Hernandez varken hiçbir şekilde 3-5-2 ya da 3-6-1'e dönmeyi akıl etmeyip dünyanın en ölümcül bek ikilisine sahip olmak varken hala Marcelo'yla vakit kaybeden Real Madrid'e de selam olsun kardeşim. Gerçekten çok iyi kararlar vermişsiniz. Ya mükemmel karar ya. Gerçek şahanesiniz yani. Tebrik ediyorum. Var mı Milan hakkında söylemek istediğiniz Furkan?
Benim şöyle bir demek istediğim şey var abi. Theo Hernandez konusunda değil. Eşref Hakimi konusunda da şöyle söyleyeyim. Sanırım Inter'in ödediği taksitlerde gecikmeler yaşanıyormuş. Çin grubunun yatırımcısının işte çok fazla para verememesiyle alakalı. Eşref Hakimi'nin Milan'a dönme gibi bir ihtimali de varmış. Geçen okumuştum Calcio İtalya'da. Öyle bir şey Milan'a diyorum, özür dilerim. Real Madrid'e dönme ihtimali varmış. Theo Hernandez'e de ben değinmek istiyorum. İnanılmaz bir sezon geçirdi. Yani Fransa milli takımına alınmalıydı. Fransa milli takımına girmemiş yanılmıyorsam. En son baktığımda öyleydi. Yani Theo Hernandez gibi bir oyuncunun Fransa milli takımına girmemesi bu sezonun hani en azından Avrupa Şampiyonası'nda da özel podcast yaparız zaten ama Döşan'ın çok sorgulanacak bir kararı. Milan'ın da başka ne diyebiliriz? İbrahimovic'in sakatlığı zaten çok büyük darbe vurdu. Yani hali hazırda gol kralı. Sezonun neredeyse yarısını sakat geçirdi. Avrupa Şampiyonası'na da giremeyecek. Yani ona rağmen şu anda gol kralı. Benim adıma Milan'ın sezonun en iyi oyuncusu Hakan Çalhanoğlu. Yani aslında bunda özellikle beraber oynadığı ikili. Yani gerçekten ölümcül bir üçlü oldular öyle. İsmail Benacer ve Frank Kessie ile beraber. Frank Kessie çok çok iyi bir sezon geçirdi. Hani beklentilerin de üstünde çok iyi bir sezon geçirdi ki zaten çok büyük skor katkıları sağladı takıma. Hani bir kısmı penaltı olsa da orta sahada inanılmaz bir dinamizm getirdi Milan'a özellikle. Savunmada da bence iyi işler yaptılar, iyi hamleler yaptılar. Simon Kea'nın performansı da çok iyiydi tüm sezon boyunca. Yani herhalde Milan'ın Thiago Silva'dan sonra hani Nesta'yı işte Maldini vesaire o klasik dönem oyuncularını saymıyorum. Thiago Silva'dan sonraki net defans oyuncusu açığını ilginç şekilde Simon Kea kapattı. Başka ne diyebiliriz? Sezonun hayal kırıklığı olarak da ben Sandro Tonali'yi görüyorum. Öyle söyleyeyim. Yani Tonali'den beklentiler çok büyüktü.
Tabii çok hani şişirilerek geldi. Yani.
Tabii. Çok çok büyük beklentilerle geldi. Evet, biraz da şişirilerek geldi. Çok hani çok büyük işler yapmasını beklemiyorum ama en azından imzasını atmasını bekliyordum sezon içerisinde. Onu sağlayamadı. İnşallah gelecek sezonu diyelim. Yani çok iyi bir potansiyel. Ben hala beğenirim. Bir de ön tarafta abi şundan da bahsetmek lazım. Hani Rebic'i hani Pioli'nin kullanamaması hani sahte 9 olarak bir yandan Rafael Leão'nun performansı da çok hani düşüktü açıkçası. Ona verilen bonservis beklentiler açısından hani Lille'de izlerken hani diyorduk ki yani bu adam gerçekten hani ligi kırabilecek seviyede yetenekleri olan bir adam. Genç bir oyuncu. Bunu geliştirebilir derken Milan'daki performansı biraz sönük kaldı. Hani Jens Peter Hauge'yi aldılar mesela. O da en azından iyi bir başlangıç yapmıştı. Gerisini getiremedi. Biraz saman alevi efekti diyelim ona da. İşte sen de bahsettin. İşte Salma Kersi vardı. Castillejo vardı. Bunlardan hiçbiri yani sezon içerisinde fazla forma şansı buldular. Ama o şansları çok fazla değerlendirmiyor ki. Mesela Salma Kersi Anderlecht'te oynarken Sabek orijinli bir oyuncuydu. Sabek oynuyordu bu çocuk. Öyle söyleyeyim. 20 yaşında yanılmıyorsam 99 ya da 2000'li olması lazım. 21 yaşında. Evet. Yani Sabek oynuyordu. Bu kadar skor katkısı sağlanması ümidiyle işte sağ kanat olarak oynatıldı. Hatta yani ileri üçlünün sağında oynatıldı ve beklenenin çok da altında kaldı. Aslında hani görünen köy kılavuz istemez bir manada ama Pioli'nin beklentilerinin altında kaldı diyelim. Benim Milan'a dair söylemek istediğim son olarak da şey söyleyeyim. Fikayo Tomori Chelsea'den transfer etmişlerdi. Devre arasında gelmişti. Büyük ihtimalle opsiyonunu kullanacaklar. Bence Milan defansı için o da çok çok iyi bekleme
oldu. İyi bir kazanım evet.
Yani 30 milyon euro verilir mi? Biraz orası tartışılır ama şu konumuyla iyi bir yere doğru gidiyor. Büyük ihtimalle de alacaklar opsiyonuyla kullanacaklar beraber.
Okan?
Fikayo Tomori dedik değil mi? Evet. Tomori 30 milyon eder mi etmez mi o ayrı bir konu ama hani alınsa niye alındı denmez. Çünkü yanında Romagnoli var. İşte Simon Kea var. Tecrübeli yani Milan oldum olası zaten savunmasıyla ön plana çıkan bir takımdı. Bu yine savunma kurgusunu yine en sağlam şekilde yapmaya devam edeceklerdir zaman içerisinde eklemelerle. Castillo ve Salamakers dedi. Şu an bakıyorum. Salamakers 37 maç oynamış. Castillo 40. Yani ikisinin toplam
Toplam
attığı gol 5.
var mı?
Bak toplam attıkları gol 5. İkisinin asistleri de 13.
20 yokmuş yani toplam gol katkıları bak.
Yani beklentinin 6. Ama çok beklenti altı. Ne tabii? Bu da önemli.
Abi beklenti
Jans-Peter
şudur.
Düşük kaldı aynı
yani,
şekilde.
3 ya kanat forvetli formasyonda 38 haftanın sonunda şampiyon tamamlayacak takımın kanat forvetlerinin her birinin 10-10 yapması beklenir. Yani totalde bir 40 gol yaratması beklenir.
Tabii. Kesinlikle.
En kötü 30 gole etki etmesi lazım. En kötü.
Bak bunlar 20 bile yapamamış yani.
Bunlar 20 yapamadı. Ben Nasser fena bir oyuncu değil ama o da biraz mental olarak sıkıntılı. Milli takım kampında acayip acayip açıklamalar yapmıştı. Topun ağzına geldi Milan'da. Hakeza Rafael Leao dedik. Yani Rafael Leao fizik olarak kuvvetli, ayakta kalan, çok çabuk, süratli bir oyuncu. Beklentiler çok yüksekti. O da bu sene bekleneni veremedi. İbrahimovic dediğimiz gibi takımı alıp sürükleyen adamdı. Hedef oyuncuydu. Onun sakatlanmasıyla beraber evet Milan biraz geriledi. Pioli'nin düşündüğü ileriki üçlü dağıldı, bozuldu. İbrahimovic'i sübvanse yetsin diye Mandzukic transferi yapıldı. Mandzukic de hiçbir şeye katkı veremedi.
Evet.
O da çok sönük kaldı. Yani
o da ayrılıyor galiba takımdan.
Bırakmış ayrıldı, evet. Yani Mandzukic rezalet ya. Çok kötü değil. Rezalet, bunu söylemekle hiç abes görmüyorum. Kepazı bir performans hiç, ortaya koydu.
Hiç dönmemiş yani. Sadece
yani hiç gelmeseydi yazık günah ya.
Bir de evet, şey diyecektim.
Gayet iyiydi mesela bak.
Bir şunu da söylemek lazım. Donnarumma da bence iyi bir performans göstermedi bu sene.
O Juventus'a gitti değil mi ya? Öyle diyorlar.
Evet evet. Ya Juventus'a gidecek. Yani öyle deniyor artık.
Çünkü Milan Lille'in kalecisini aldı çünkü. Manyen'i.
Mike Manyen'i aldı.
O da çok iyi kaleci.
Evet. Başka bir şey yoksa Juventus'a geçiyorum. Şimdi öncelikle bir son dakika gelişmesiyle başlayalım Juventus'la alakalı. Fatih Terim'in son çıkan, daha bugün çıkan kitabında Pirlo hakkında söylediği sözleri aktarmak istiyorum. Pirlo hayatımda gördüğüm en kötü teknik direktördü. Sürekli tahtanın üstüne bir şey yazardı ama hiçbirimiz anlamazdık. Bir süre sonra tahta karalamalar içinde kalırdı ama kimin ne yapacağı belli olmaz demiş hocaya bu isabetli tespitinden ötürü. Tebriklerimizi sunuyoruz. Şimdi şaka bir yana bir kere zaten aslında seneye iki tane net krizle başladı Juventus. Bunlardan bir tanesi teknik direktör kriziydi. Yani Pirlo'da ne gördüler, ne yaptılar bilmiyorum ama büyük ihtimalle bu Zidane'ın gösterdiği başarı Real Madrid'in başında eski bir efsane futbolcu olarak büyük ihtimalle herkesin şeyini etkiledi. Bu kulüp efsanelerine, ya yani özellikle de futbolda zekasıyla, oynamasıyla ön plana çıkmış kulüp efsanelerine olan bakışı çok etkiledi. Bence bu çok zararlı bir şey. Çünkü siz yani teknik direktörlük meziyetlerini bir yerde ispatlamamış bir teknik direktöre bu kadar büyük bir kadroyu verirseniz bunun altından kalkabileceğin garantisi yok. Yani en nihayetinde işte alıyorsun yani üçüncü aldığı takımı üçüncü bırakanlar oluyor yani. Hani büyük binir ama ancak bu kadar olabiliyor falan. O işler öyle o kadar kolay değil belli ki yani. Çünkü teknik direktörlük sadece teknik taktik işi değil, bir oyuncu ilişkileri yönetimi işi de. Ve Juventus'ta da büyük ihtimalle yani bana kalırsa İtalya Ligi'nin en zor 5 oyuncusundan ikisi var idare edilmesi. Cristiano Ronaldo ve Dybala. Yani Ronaldo'yu sürekli olarak ilişkinizi iyi tutmak zorundasınız Ronaldo'yla. Dybala ise sahada hiçbir taktikte tam olarak konumlandıramadığınız bir oyuncu. Ama aynı zamanda da olağanüstü yetenekli. Her an skoru değiştirebilecek bir oyuncu. Fakat et mi balık mı belli değil. Kanatta oynatamıyorsunuz. Forvet'te oynatamıyorsunuz. Orta sahada oynatamıyorsunuz. Forvet'in arkasına koyalım deseniz o bağlantıyı yaptıramıyorsunuz. Yani Emre Akbaba gibi ama onun tabii bir yani 20 kat falan daha yeteneklisi.
Tabii ki yani.
Ama şey olarak yani idare edilebilirlik bakımından gerçekten çok zor. Ve zaten siz yani bir takım eksikleriyle ön plana çıkan bir kadroyu, o eksikleri de söyleyelim hemen. Yani Juventus'un kadrosunda gerçekten ne öyle çok net bir forvet var. Ronaldo'ya alan açıp ona asist yapabilecek ve aynı zamanda kendisi de gol atabilecek. Ne de orta sahayı hareketlendirebilecek, o orta saha hareketliliğini sağlayabilecek, topsuz koşu atabilecek iki yönlü orta saha var. O kadar yok ki, yani Weston McKennie bir anda takımın en değerli oyuncusu oldu o yoklukta.
Evet, tam onu diyecektim ben de.
Yani şimdi şöyle bir durum var mesela, Juventus'un kadrosu gerçekten çok problemli bir kadroydu seneye başlarken. Yani Adrien Rabiot işte veya Aaron Ramsey gibi çok şey beklenerek transfer edilen oyuncuların hepsi aslında oyun kurucu. Yani topu ayağını istiyor. Genelde topu sabit bir şekilde alıyor. Çoğunlukla rakip kaleye yüzü dönük bir biçimde almıyor topu. Topla mesafe kat etmiyor. Uzaktan da çok fazla denemiyor bu oyuncular. Şimdi böyle olduğu zaman Juventus'a karşı Ronaldo'nun önüne iki tane adam koyup sol kanat savunmasını biraz boşladığınızda Ronaldo'yu durdurabiliyorsunuz. Geriye sadece Cuadrado'nun ve sağda olduğunda da Chiesa'nın sağdan yapacağı delmeler kalıyor. Bu Bernardeschi'den de hiçbir şekilde yararlanma imkanı olmadığı için Juventus'un eskiden Bernardeschi yapardı bunu. O da olmayınca bu sefer çok büyük bir delicilik problemi ortaya çıktı. Bu benzer problem Galatasaray'da da vardı. Onyekuru ve Kerem bir şekilde sahneye gelene kadar. Ve Juventus zaten çok da iyi olmayan kadrosuyla yıllardır ite kaka biraz da takım yokluğunda şampiyon olurken bu sene şampiyonluğu kaptırdı ve dördüncü oldu Atalanta'nın arkasında. Juventus hakkında neler söylersiniz beyler?
Ben başlayayım.
Başla.
Şimdi Pirlo'yu getirirken ne düşündüler ne yaptılar bilmiyorum ama bildiğim tek şey şu, bugün yanılmıyorsam yeni gördüm çünkü. Yine eski hocalarını getirdiler. Adamın adını bak unuttum, aklıma gelmedi.
Allegri. Allegri.
Allegri. Massimiliano Allegri. Ya Massimiliano Allegri gittiği her yerde başarılı oldu. Milan'da da şampiyonluk yaşadı. Burada yıllarca şampiyonluk yaşadı. Yani Allegri'yi kovup ne diye macera aradılar? Bu büyük bir soru işareti. Pirlo'yu getirip ne kazandılar? Bu ikinci soru işareti. İşleyen kadroda işte ileri koşu atacak, orta sahada dinamizm katacak oyuncu yok dedik. Bu da doğru. İşte Barcelona'dan bir Arthur takası yapmışlardı. Arthur da beklentinin altında kaldı mesela. Bugün Chiesa'ya bakıyorum. 46 maç 15 gol 6 asist yapmış. Yani yine
elle tutulur tek oyuncu.
Bekleneni vermiş aslında. Tabii. Bekleneni vermiş. İşte Morata 20 gol atmış. Ama Dybala 26 maçta 5 gol atmış. Asisti de yok. Yani Dybala zaten sezon başı bir koronavirüs problemi yaşadı. Birkaç kez testi hep pozitif çıktı. Onu zor atlatan oyunculardan oldu. O mental olarak mutlaka etkilemiştir. Oradan sonra toparlamak kolay değil. İşte Rodrigo Bentancur'dan çok büyük bir katkı alamadılar orta sahada. 9 asisti var, kağıt üstünde almış gibi gözüküyor ama o çok daha fazlasını yapabilecek bir oyuncuydu. Yani öyle bir kadroydu ki Juventus. Gerçekten Weston McKennie takımın en kıymetli orta saha oyuncularından biriydi. İleri koşuyor, geri geliyor, top alıyor, top dağıtıyor, basıyor. Kıymetli. Merih savunmada bizim için çok değerli. Yani Merih bile 4 asist yapmış abi daha ne.
Selam.
İlginç bir şekilde. Orada o yıllardır süren bir 3-5-2'lik, o Allegri ile Conte ile oynanan bir 3-5-2 vardı. Bu sene bir de Pirlo onu bozdu.
Evet.
Daha farklı dörtlü oynamaya çalıştı. O da bence takımın dinamizmiyle uymadı. Yani yıllardır bir 10-15 senedir belki de oynatılan üçlü savunma var işte. Chiellini, Bonucci, Barzagli vardı. Hep buna alışmış ve bu şekilde oyun kuran bir Juventus'tan bir anda dörtlüye geçince alışkanlıklar da eldeki oyuncuları değiştirmediğiniz sürece baki kalıyor. Alışkanlıkları değiştirmek çok zor. Belli bir yaş ortalamasının üstündeki oyuncuları değiştirmek daha da zor. Juventus'un yaşadığı en büyük problem de buydu zaten.
Burada ben şeye değinmek istiyorum abi. Okan abi de bir yandan değil de aslında alışkanlıklar konusunda. Yani ben kendim bildiğim dediğim Juventus'un kalesi çok sağlamdır. Yani işte bir kere ismi tartışmasız bir isim vardı orada. Yani Gianluigi Buffon gibi. Yani Buffon artık 43 yaşına geldi. Bir senelik bir Paris Saint Germain arasından sonra geri döndü. Sezonun çoğunluğunda gerçi Şezni oynadı ama yani Juventus'un belki de herhalde işte 30 sene sonra falan işte Buffon'dan önce Rampulla vardı sanırım kalede yanılmıyorsam. 30 sene sonra bir kaleci problemi ortaya çıkmış oldu böylece. Yani Şezni felaket kötü bir sezon geçirdi.
Buffon'dan önce Cruz'u yok muydu ya?
Ben Rampulla diye hatırlıyordum da. Yani yanlış
araya, araya mı girdi Rampulla?
Olabilir
ben
abi.
Ben çünkü şeyi hatırlıyorum yani. Hacı'nın Peruzzi ile kapışmasını, Ümit Davala'nın Peruzzi'ye attığı golü falan hatırlıyorum.
Ben Rampulla diye hatırlıyorum ama olabilir abi. Yani siz benden daha bilirsiniz elbette. Yani Şezni çok kötü bir sezon geçirdi. Öncelikle onu söylemek lazım. Hani hani zaten çok böyle iyi bir, hani A sınıf bir kaleci değil ama hani B sınıfa yaraşır bir performansla sergilemediğini, hatta Buffon'un bu sene oynadığı maçlardaki performansı daha çok tatmin ediciydi. Hani keşke daha fazla maç oynasaydı. Belki Juventus'un ucundan kıyısından bir şampiyonluğa dahil olma şansı olabilirdi. Ben Matthijs de Ligt'in de iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Belki de Cuadrado ile beraber. Hani Meriç de bence vasat bir sezon geçirdi. Öyle söyleyeyim Juventus'ta. Cuadrado ile beraber Juventus'un savunmasında ışıl ışıl parlayan iki isim vardı. Yani sadece De Ligt ve Cuadrado. Cuadrado'yu zaten sen deydin abi. Çok acayip bir delici. Gerçekten yani sağ kanattan sezon
boyunca.
Bu adam boyunca...
kanattı, evet onu diyecektim.
Tabii. Udinese'deyken kanattı. Ondan sonra Chelsea'ye gitti. Yine orada da kanat oynamaya başladı. Bir yandan bazı maçlarda bek oynadı ama Juventus'a dönünce iyice sağ bek olmaya başladı. Öyle söyleyeyim. Cuadrado'nun hani sezon boyunca gerçekten tek rakibi herhalde Eşref Hakimi'ydi. Yani onu da söylemek lazım. İnanılmaz bir hücum katkısı verdi o da sağ kanatta.
Bir ara yani orta takımın sahibi... tek organize hücumuydu ya. Cuadrado'nun yaptığı tabii. Bindirmeler.
Tabii. Cuadrado gerçekten çok fazla bindiriyordu. Yani müthiş bir efor. Yani bir yandan da takımın tek delicisi olunca da önlem almaya başladığınız vakit onun da hani çok çok yaratıcı bir oyuncu olmadığı için bir yandan verimliliği azaldı bazı maçlarda bunu gördük ama çok yüksek asist katkısı verdiğini hatırlıyorum. 12-13 asisti vardı yanılmıyorsam. Yani orta sahaya gelince Semih abi senin de en başta dediğin gibi oyuncuların hepsi topu ayağına bekleyen oyuncular. Yani Weston McKennie gibi defansif meziyetleriyle öne çıkıp hani hücumdan anladığı şey sadece koşu atmak, işte biraz derinlik sağlamak, fiziksel olarak önde pres yapmaktan başka pek bir repertuarı geniş olmayan bir oyuncu bile çok değerli bir konuma geldi bir anda. Onun dışında hem Bentancur olsun, hem Arthur olsun, Rabiot, işte Ramsey vesaire. Yani bunlar gerçekten kötü bir sezon geçirdiler. Juventus'un hani orta sahası da iyi diyebilirdik. Hani alışkanlıklar bunu gösterdi ama görünen o ki bir orta saha değişimine ihtiyaçları var. Hani forvete de gelmişken Dybala, Okan abim de dediği gibi korona süreçleri atlattı, dönüşleri iyi olmadı. Biraz da Pirlo ile yıldızı barışmadı diyelim sezon boyunca. Çünkü genellikle yedek kaldı. Genellikle kadroya giremedi. Onun dışında Chiesa belki de Juventus'un bu sene yaptığı en iyi transferdi diyelim. Sezon başında Fiorentina'dan gelmişti. Herhalde Juventus'un herhalde önümüzdeki 10 senesine falan damga vurabilecek yegane 2-3 oyuncusundan bir tanesi. İşte bir tanesi Matthijs de Ligt, işte Merih devam ederse
Merih olabilir. Kiye zaten babasının oğlu ya.
Aynen öyle ama babası biraz daha şeydi, nasıl diyelim, merkez oyuncusuydu. Daha çok delici değil de yani topu koşturmayı seven bir oyuncuydu. Benim izlediğim kadarıyla, benim daha sonra izlediğim kadarıyla.
İyi bitiriciydi.
Tabii iyi bir bitiriciydi. Ben hani Ronaldo kısmına gelirsek, Ronaldo bence beklentilerin üstünde bir sezon geçirdi. Yani böyle bir düzende Ronaldo olsanız bile yani 30 gol atmak, tek başına 30 gol attı Serie A'da, yani 30 gol atmak gerçekten büyük başarı. Yani bence bu şartlarda iyi de performans sergiledi. Bir de şey demek istiyorum, sezon başında Parma'dan Kulüşevski'yi getirdiler. Bence sezon içerisindeki birçok maçta iyi skor katkısı sağladı. Yani Pirlo bence onu kullanamadı. Yoksa çok kıymetli bir kanat forvet. Çok kullanışlı. Gerçekten hem bitiriciliği var hem de organizatör rolünü de çok iyi üstlenebilecek karakterde bir oyuncu. Sezonun bu açıdan kazanımı olmadı ama gelecek sezonlarda işte Allegri'nin özellikle üzerine titreyebileceği birkaç oyuncudan olabilir. Yani De Ligt'i saydık, işte efendim Merih'i saydık, Chiesa'yı saydık. Sonuncu olarak da Kulüşevski'yi sayabiliriz. Juventus'un önümüzdeki 10 senesine damga vuracak oyuncular arasında. Pirlo'ya da gelirsek, yani sezon başından beri gerçekten çok istikrarsız kararlar verdi. Birbiriyle çelişkili.
Pirlo bir de o yanındaki Igor Tudor adlı sevgili kardeşimiz.
Yani Tudor'un etkisi ne kadar oldu bilmiyorum ama yani Pirlo'nun verdiği kararlar çok tartışmalıydı. Kendi içerisinde çelişkili de kararlar verdi. Zaten ömründe bir sezonla sınırlı kaldı. Benim Juventus'a dair söyleyeceklerim bu kadar.
Yani abi en basitinden Igor Tudor'un Juventus'un başına Pirlo'dan sonra geçeceğine inanan eski kulüp yöneticileri falan vardı ya. Ya bu ciddi ciddi konuşuldu yani. Ya güzel abicim, Tudor'un ne işi var koskoca Juventus'ta? Tudor'un Galatasaray'da çalışması zaten adamın kariyerinin CV'sine büyük bir artı ama o CV'de ona Juventus koltuğu vermez.
Hellas Verona'ya gideceği söyleniyor bu arada. Onu da söyleyeyim son gelişme
olarak
da. İvan Juric'in yerine.
Evet, peki beyler şöyle bir provokatif soruyla devam edeyim. Hem bu büyük Atalanta peri masalının en önemli 3 yazarından ikisi olan Papu Gomez ve İliçiç'i sene içinde çeşitli sebeplerle çeşitli oranlarda kaybeden ve onlardan çok az yararlanan Atalanta nasıl oldu da 78 puanla 3. oldu. Bunları da kaybetmese şampiyonluk için Inter'le çekişebilir miydi? Ne diyorsunuz?
Ben başlayayım burada söze. Papu Gomez geçen sezonun sonuna doğru Gasperini tarafından biraz daha böyle ekonomik artık diyeyim öyle söyleyeyim kullanılmaya başlanmıştı. Bu senenin başında da çok fazla şans bulamadı. Zaten ondan sonra tartışmalar başlamıştı. İliç'in zaten özel hayatında yaşadığı bazı sıkıntılar varmış sanırım. Şeye de dahil olmamıştı. Salgından sonra Şampiyonlar Ligi'ne de dahil olmamıştı. Öyle söyleyeyim. Bence buradaki en kritik iki unsur hani geçen seneki o peri masalında onlardı ama bence onların yerini çok iyi doldurdular. Ha Iliç ile Papu Gomez olsaydı Inter'le aşık atabilirler miydi? Bence gayet iyi aşık atarlardı. Öyle söyleyeyim. Gasperini'nin orada biraz daha tavizsiz bir tutum sergilemesinin de bence payı var abi. Onların yerini nasıl doldururlar dersek Alexey Miranchuk ve Ruslan Malinovski gerçekten bu sezon inanılmaz performanslar sergilediler. Hani Miranchuk'tan zaten biraz hani şeydeyken CSK'dayken Lokomotiv'deyken bazı beklentiler vardı ama bence skor katkısının yönünde orta sahada özellikle Atalanta'nın hücumlarını çok besleyen çok nasıl diyeyim pozitif etkide bulunan oyuncu oldu. Malinovski o da aynı şekilde çok iyi bir katkı verdi. Yani Belçika macerasından sonra böyle bir kritik rolde oynamak, bunun hakkını vermek kolay değil. Hatta şöyle söyleyeyim yani Rivaldo gibi oynadı. Hani Rivaldo'nun nasıl öldürücü bir solu varsa olduğu yerden vurup kalecileri nasıl avlıyorsa Malinovski de bu sezon öyle bir performans gösterdi. Şeye değinmeden ne demeyeceğim. Geçen sezon bu performansının altında Duvan Zapata'nın da çok büyük etkisi vardı. Zapata biraz geri planda kaldı ama Louis Muriel bu sefer hani başrolü kaptı. Yardımcı rolleri geçen sezon bu sezon başrolü kaptı. Onlar dışında yani Atalanta'ya dair diyebileceğim yani Goldini biraz daha devam edebilseydi Sportiello yerine bence şampiyonluk şansı bir ihtimal daha fazla olabilir. Sportiello ile Goldini arasında 2-3 gömlek fark var yani. Bence onun da büyük katkısı oldu. Bir de şeye değineceğim. Robin Gosens'e değinmek istiyorum. İnanılmaz bir sol bek. Yani Theo Hernandez'i nasıl övdüysek burada Robin Gosens'e de ayrı bir parantez açmak lazım. Yani motoru hiç durmayan bir oyuncu. Gerçekten her eve lazım bir oyuncu. Hatta Tottenham'ın istediği falan söyleniyor da bu performansıyla bence yeri Tottenham falan değil. Yani daha yüksekler olmalı.
Peki baskı oradaki...
Kesinlikle ve ben şuna da okunacağım ekstradan. Yani Duvan Zapata bu sene 19 gol atmış. Gayet iyi. Louis Muriel dediğin gibi 26 attı. Robin Gosens mükemmel bir katkı veriyor. Rafael Toloi de savunmada gayet iyi. Gayet başarılı bir oyuncu. Hatte Boer var. Hollandalı bir savunma oyuncu. O da başarılı. Norveçli Mele var. Ya aslında kağıt üzerinde baktığın zaman bunların hepsi underrated oyuncular. Yani overachiever olmuşlar. Beklentinin üzerine çıkmayı başarabilmiş oyuncular. Hiçbiri büyük bir yıldız olarak alınmış adamlar değil. Yani son yıllarda Gasperini'nin Atalanta'da yaptığı şey de bu. Yani hep underrated bir oyunculardan bir hikaye oluşturmaya çalışıyor. İyi kötü bunu da başarıyor. Bu sene de bence başarısı sayılmaz. İşte Papu Gomez'le bir problem yaşadılar. Belki aşılabilirdi ama Gasperini hiçbir şekilde taviz vermedi bundan ve yani belki de takımın en değerli oyuncusunu sistemi uğruna feda etti. Yani adam bir anda hadi güle güle dedi ya. Birçok antrenör burada geri adım atardı mesela.
Tabii tabii, Papu Gomez gibi oyuncuyu düşününce birçok antrenörün geri adım atmayacağını söylemek yanlış olur yani. Herkes geri adım atardı, öyle söyleyeyim. Yani Serie A'da özellikle hani böyle futbolcu antrenör ilişkilerini düşündüğümüzde genelde hani kulüp sahiplerinin de böyle işin içine sahanın içine müdahale ettiğini düşünürsek, çünkü Serie A biraz da böyle çılgın başkanlar ligi olduğu için işte zamanda Palermo'da gördük, Sampdoria'da gördük, işte Fiorentina'da, Lazio'da gördük, Napoli'de gördük. Yani De Laurentiis mesela, yani gerçekten çok acayip bir kişi. Buradan Napoli'ye bence geçmeden önce Semih abi, sen ne düşünüyorsun Atalanta'nın bu iddiası hakkında, muhtemel iddiası olabilir miydi hakkında?
Ya şöyle bir durum var. Yani iddiası tabii ki olabilirdi. Çünkü aslında baktığınız zaman yani 12-13 puan gerisinde kalmış liderin. Yani şimdi 12-13 puan dediğiniz şey aslında 3 maç. Baktığında şimdi 2 puan gerisinde bitirmiş olsa kıl payı kaçırmış falan diyeceğiz. Normalde yani 3 maçta daha farklı skor almış olsa bir biçimde şey yapabilirdi. Fakat mesela Atalanta'nın hani iddialı olup olmamasına dair şeyleri değerlendirirken şu kısmı atlamamak lazım. Atalanta iddiasını çok erken kaybetti. Neden erken kaybetti? Mesela 5 haftada 2 tane mağlubiyet aldı. 8 haftada 2 mağlubiyet 2 beraberlikteydi. 10 haftada 3 mağlubiyet 2 beraberlikteydi. Yani çok hızlı bir şekilde gelişti ki bu, yani neden bu tarihleri söylüyorum? Çünkü bunlar Şampiyonlar Ligi oynadığı tarihler. Atalanta'nın grup maçlarını oynadığı tarihler.
Fakat
fakat daha sonra inanılmaz bir formları var. Yani işte son bakıyorum 4 6 8 15 haftada 2 mağlubiyetleri var mesela. Yani orada 11 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet gibi şampiyonluk puan ortalamasını tutturmuşlar aslında. Ve burada hani yendikleri takımlara bakıyorum. Yani Juventus'u yenmişler, Roma ile berabere kalmışlar falan. Daha ziyade böyle şey takımlar, biraz daha ligin orta alt sıra takımlarını yenmişler. Fakat büyük maçların hepsinde zorlanmışlar. Yani mesela işte Inter'le berabere kalmışlar. Napoli'ye yenilmişler. Lazio'ya yenilmişler mesela. Inter'e yenilmişler. Yani baktığınız zaman zorluk derecesi yüksek olabilecek maçların birçoğunda Atalanta'nın puan kaybettiğini görüyoruz. Mesela Roma'yı yenememiş bu sene. Inter'i yenememiş. Milan'ı bir ilk maçta yenmiş, ikinci maçta bulmaya çalışıyorum şu an. Bir maç yenmiş, bir maç yenilmiş mesela. Milan'da 3 puan bırakmış gibi. Bunu yaptığınız zaman kolay kolay şampiyon olamıyorsunuz. Burada bence Atalanta'nın en büyük gücü ve asla kaybetmemesi gereken, hani buraların gerilmesi olması için en azından muhafaza etmesi gereken güçlü yanı şu. Atalanta çok değişik bir futbol oynuyor. Yani kesinlikle konvansiyonel bir futbol oynamıyor. Daha ziyade takım olarak bir şeyleri yapıyorlar. Gidiyorlar, geliyorlar, işte gol yemeyi dert etmiyorlar. Oyun akışkanlığını korumak üzerinden götürüyorlar genelde oyunları ve oyuncularına saha içinde büyük bir özgürlük ve hata yapma lüksü veriyorlar. Bu da her defasında her sene en azından bir ya da iki oyuncunun çok yüksek performans göstermesini sağlıyor. İşte geçen sene İliç, Papu Gomez, bu sene Malinovski, Zapata, Muriel gibi. Hı hı. Dolayısıyla Atalanta'yı ben biraz şöyle görüyorum. Atalanta ne zaman kendisinden bir beklenti oluşturulsa bunun altından kalkmakta zorlanıyor. Fakat Atalanta'dan ne zaman insanlar umudu kesse, Atalanta bir anda kendi yetenekli ama o yetenekler ancak belli şartlar altında ortaya çıkabilen futbolcu topluluğu sayesinde, bence biraz antrenör de öyle, Gasperini de öyle, oyuncu topluluğu sayesinde bir anda çok ciddi manada puanlar toplayabiliyor, goller atabiliyor, çok enteresan takımları eleyebiliyor birebir eşleşmelerde. Dolayısıyla bence Atalanta'nın asla kaybetmemesi gereken şey şu. Kardeşim, biz hiçbir zaman şampiyonluk adayı değiliz. Olmayacağız da. Bizim zaten harcımız da değil. Burada bir sürü köklü kulüpler var. Fakat biz iyi oynayalım. Güzel oyun oynayalım. Mümkün olduğu kadar gol atalım sahada. Mümkün olduğu Hı-hı. kadar oyun akışkanlığını koruyalım. Buradan da işte Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirsek ne ala o da olmazsa UEFA var. Bunların hiçbiri bizim için kayıp değil. Çünkü biz zaten oyuncularımızın performansını parlatarak çok ciddi bonservisler elde edebiliriz. Bugün şimdi Gosens'i satıyorum dese. Mesela Atalanta. Bir düşünelim mesela. Mesela Chelsea alabilir mi Gosens'i? Bence alabilir. Örneğin.
Alır, niye almasın?
Evet.
Chilwell mesela, olmasaydı alırdı.
Mesela Inter'in parası olsa alabilir mi?
Kesinlikle.
Alır.
Mesela Sevilla'yı düşünür müsünüz?
Ya Ryan Gosens'i her yere düşünürüm. Olsa bugün ben alayım.
Ha, ya işte tam olarak bunu söylemeye çalışıyorum. Yani neredeyse Barcelona topçusu adam. Baktığınız zaman. Dolayısıyla zaten aslında Atalanta'nın bu baskıyı oyuncuların üzerinden alması lazım. Yani beyler oynayalım ama Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsek de sorun değil. Bizim gelir gider dengemiz zaten her zaman artıda olacağı için transferler vesaireyle zaten lig gelirleri de iyi oluyor. Lig sıralamasına göre. Biz oyunumuza bakalım. Dediği sürece Atalanta bence her zaman 4-5 bandında gezinir. Ya bu sene 3. oldular çünkü Juventus rezaletti. Juventus biraz daha derli toplu olsa Atalanta 4.'ydü bu sene. Ya da 5'in evet. Baktığınız zaman şimdi mesela 3 ile 5 arasını 2 ile 5 arasını 2 puana giriyor. Yani. Dolayısıyla bence Atalanta'nın bu kısma özellikle odaklanması lazım. Ama bu yani Papu Gomez konusunda İliçic konusunda gösterdikleri tavrı da gerçekten inanılmaz takdir ediyorum. Yani hani takım büyüktür geri kalan tüm oyuncular herhangi bir bireysel oyuncu meselesini çok net anlamışlar. Çok net de gösterdiler. O anlamda kendilerini tebrik etmek lazım. Şimdi buradan aşağısını biraz böyle parça parça konuşacağız. Yani Napoli, Lazio, Roma hattını biraz parça parça konuşacağız. Ondan sonra da değinmek istediğiniz özel bir takım varsa ona değinmenizi isteyeceğim. Evet, bu sefer Okan'la başlayalım. Okan, Napoli, Lazio, Roma hakkında söyleyeceğim bir şey var mı? Ne söylersin?
Hepsi beklenti altında kaldı. Bunun daha ekstra bir şey yok. Hepsi beklentinin altında kaldı. Lazio'dan da, Napoli'den de, Roma'dan da daha fazla mücadeleci olmalarını bekliyorduk. Napoli gerçi bayağı problemle boğuştu sezon boyunca. İşte Gattuso'nun bir hastalığı oldu. Gattuso yani bayağı problem yaşadı. Sağlık konusunda. Yani Gattuso gidecek mi gelecek mi belli değil dediler vesaire. Bayağı problemler oldu. Oyun içerisinde belli bir şablon oturtamadılar. Yani Napoli için gel gitti inişleri çıkışları dolu bir sezon. Zaten çok daha fazlasını sezon başında bekliyordum ama o sezon Hı-hı. içinde gördüğümüz şey yani bundan daha fazlası olamaz dedikti. Sezon sonunda zaten Gattuso'yu yolları ayırdılar. Fiorentina'ya gitti. Lazio geçen sezon iyiydi. Bayağı iyiydi. Yani favori oyuncularımdan Ciro Immobile tek başına estirdi, dağıttı, geçti ortalığı. Bu sene de yine bir şeyler yapmaya çalıştı ama takım ona pek eşlik edemedi gibi gözüktü. Roma zaten Roma yani yıllardır aynı Roma. Ben Roma'nın yıllardır bir şampiyonluk mücadelesi de olduğunu falan görmedim. Şimdi işte bir Jose Mourinho hamlesi yaptılar. Bakalım Mourinho gelecek sezondan itibaren Roma'yı tekrardan o Capello ile şampiyonluk kazandıkları dönemlere geçirebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.
Furkan?
Abi burada ben bir parantez açmak istiyorum Napoli'ye. Sezona başlarken Osimhen'i getirmişler Lille'den. Yani Lille çok iyi performans sergilemişti Fransa'da. Bence Napoli'nin biraz da bu sezon son maçta Şampiyonlar Ligi potasına erişememesinin sebeplerinden bir tanesi de sezon boyunca net bir hücum üçlüsünün hücum organizasyonunun bence olmamasıydı. Hani işte Politano var, işte Insigne var. Aslında hani tuz var, şeker var. Mertens işte önemli bir oyuncu. Tuz var, şeker var, un var ama yani bir türlü o istenen yani helva yapıldı ama istenen kıvama gelemediğim öyle söyleyeyim.
Helva biraz acı oldu.
Aslında 86'lı gol atmışlar. Baktığın zaman ligin en çok gol atan 3. takımı bir anlamda.
Ben de onu diyecektim. Neden öyle Napoli'nin Gattuso ile beraber hani biz Atalanta'nın akışkanlığını övüyoruz ama bence ligin en akışkan takımlarından bir tanesi oldu. Ha şundan bahsediyorum. Net bir üçlüsü olmadı. Hani net bir organizasyon olmadı. Hep böyle bireysel bir güç üzerinden gittiler. Mesela bu sene En çok ne fark etti derseniz, geçen seneye göre Lozano'nun performansını ben öne çıkarırım. Yani geçen sene Lozano, geçen sezon sonunda Lozano'nun belki gönderileceği konuşuluyordu. Yani Gattuso ile beraber gerçekten küllerinden doğdu diyeyim. Öyle iyi bir performansa imza attı bu sezon. Mertens zaten biraz daha böyle yaşlı ilerlediği için çok fazla beklentiyi karşılayamadı ama hani Osimhen o skor katkısını verebilseydi, bir de defansta sezon boyunca işte Koulibaly yine o defansın direği, işte Manolas vardı ama biraz da bireysel hatalardan, işte Ospina ve Mene'nin biraz daha bireysel hatalardan kaynaklanan zarar vermeleri diyeyim, öyle söyleyeyim, kötü performansları biraz da Napoli'ye öyle bir dördüncülük potasından, yani dördüncülükten etti diyebilirim. Roma'ya gelecek, Lazio'ya gelelim önce. Lazio'ya gelecek olursak bence burada yine biraz daha benzer. Geçen sezona göre yine organizasyonda biraz sıkıntılar yaşadı. Özellikle Lazio orta sahasında işte net bir oyun karakteri geliştirmeni söyleyeyim. Yani Inzaghi'nin yaptıkları çok kıymetli bir kere, onu da söylemek lazım. Geçen sezon Caicedo mesela yanılmıyorsam 13 golü falan vardı. Bu sezon öyle bir gol katkısı
bayağı katkısı sağladı. Vardı. Yani joker olarak kullanmıştı.
Tabii yani. Tabii. Ya Immobile ile beraber çok çok iyi bir performans sergiliyordu. Immobile'den bu sene biraz daha hani o çizginin altında kaldı ama normal yani. Hani bu performansının altında kalması geçen sezon çünkü çok çok acayip bir çizgiydi. Immobile'nin öyle bir performansının altında kalması şey oldu. Hani Muriç, yani burada kötülemek manasında demiyorum ama ondan çok şey bekliyorlardı. Bence o beklentileri sağlamaması Lazio'yu biraz daha yarışın dışına itti. Roma'ya gelecek olursa, Roma hakkında söylenecek çok şey var aslında ama sezon başına işte bir kere sahip değişikliğiyle başladılar. Friedkin satın aldı kulübü. Sattılar kulübü. 600 milyon dolar civarında bir satış bedeliyle galiba, yanılmıyorsam. İşte Cengiz'i Leicester'a kiralık verdiler. Yani bir ara şöyle söyleyeyim. Roma'nın ileri üç üstünde kimin oynayacağını bilmiyorduk biz. Yani Perez mi oynayacak işte. Ondan sonra Dzeko'nun sezon içindeki işte gel gitleri vesaire. Orta sahada bir türlü işte Diawara'sı, işte Virtus'u, efendime söyleyeyim. Birçok oyuncusu varken sakatlıkların da çok büyük etkisi oldu. Yani Roma'nın bu sezonu böyle kötü tamamlaması biraz da Fonseca'nın da etkisi var. Yani Roma, Mourinho'yla bakalım yeni bir çıkış arayacak. Roma, hani eski Roma olur mu? Hani en azından ucundan da olsa işte bir Scudetto'ya rakip şey rekabet sağlayabilecek bir yapıya bürünür mü? Göreceğiz. Ben Mourinho'nun bence Roma'yla kimyasını da tutacağını düşünüyorum.
Yani en azından özel, daha yarışmacı hale getirecektir.
Tabii tabii. Ben de öyle umuyorum. Özel takım olarak da şöyle diyeyim. Hani özel takım değil de yani Fiorentina'dan bahsedeyim. Yani çok kötü bir yönetime sahip olan bir takım. Bence yani bunu hak eden bir konumda bitirdi sezonu. Yani şöyle söyleyeyim. Kasım ayında Giuseppe Iacchini'yi kovmuşlardı. Ondan sonra hemen ardında Prandelli'yi getirdiler. Yaklaşık
ya bu insanlar işte, gerçekten akıllanmıyor ya.
Yaklaşık 3 ay, evet, evet. Yani 3 ay bir görev yaptı yanılmıyorsam. Hatta o ara bir Juventus'u yendi deplasmanda. Prandelli 2-0 mı yenmişti? 2-0 yenmişti galiba yanılmıyorsam. Ondan sonra takım doğru düzgün galibiyet alamadı. İyice böyle aşağı sıralara doğru süzülmeye başlarken bu sefer Prandelli kovuldu. Geri Iacchini geldi. Iacchini ile sezon bitti. Yani kurdukları kadro kadro değil. Ha, şundan bahsetmek lazım. Dusan Vlahovic, yani Fiorentina bu sene daha da beter durumlara düşmediyse Vlahovic'in çok büyük katkısı oldu.
Kesinlikle büyük kazanım yani. İleride para kazandırabilecek yani bir oyuncu.
En az yani 50 milyon eurodan falan kapısı açılacak bir forvet, öyle söyleyeyim.
Ki daha yaşı da genç. 21-22 yaşında galiba.
Tabii tabii. Çok genç. Yani çok modern bir forvet görünümde.
Ya Prandelli bir de ayrıldıktan sonra galiba teknik direktörlüğü de bıraktığını açıklamıştı yanılmıyorsam. Ya doğrudur, adam zaten futboldan elini ayağına çekmiş. Daha bu adama niye görev veriyorsunuz abi?
Ya ben severdim kendisini ama hani teknik direktörlük hani futbolculuk yani, bazen futbolcuyu bıraktığı gibi teknik adamı bırakabiliyormuş.
Ya Cesare Prandelli kötü bir antrenör değildi. Yani İtalya milli takımıyla final oynaması vesaire çok başarılı. Ondan önceki Fiorentina dönemi yine başarılıydı.
Parma dönemi.
Yani Fatih Terim sonrası Fiorentinalıların zevk aldığı hocalardan biriydi Prandelli. Oynattığı futboldan keyif aldığı hocalardan biriydi. O istikrarı Prandelli'ye kadar Fatih Terim'den sonra bulamamıştı Fiorentina. Hı-hı. Ama Galatasaray nasıl bir etki bıraktıysa adamda, adamı futbol terk etti ya. İnanılmaz bir şey.
Seba abi, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bu konular hakkında daha doğrusu Lazio Roma için.
Şöyle başlayayım ben. Bir kere öncelikle şu kısmı net bir şekilde teslim etmemiz lazım. Napoli bütün bahis severlerin özellikle 21.45'te görece geç oynadığı maçlarla kupondaki son kalan maç olması itibariyle bahis severlerin son maçtan tek maça kalan kuponlarını yatırmak için oluşturulmuş bir terör örgütüdür. Yani bir kere yani Napoli kendisine saygısı olmayan adamın oynayacağı takımdır Napoli. O yüzden ben de sürekli Napoli'ye oynarım her zaman, çünkü Napoli'nin çok güzel kağıt üstünde korkunç yetenekli bir kadrosu var. Bunu zaten 86 golü öyle şeylerle atamazsın yani. Hani Lumberjack ormancılarla atamazsın yani. Hani belli bu adamlar incece. Bu adamlar kalas değil, kazma değil, ama en nihayetinde geldiğimiz noktada hiçbir şekilde istikrar sağlayamayan, çok dalgalı performans gösteren ve mesela Napoli'nin şöyle enteresan bir noktası var. Ligin neredeyse hiçbir aralığında şöyle bir buçuk ay iyi performansını görmüyoruz. Yani sürekli yükseliyor, düşüyor. En olmayacak maçları kazanıyor, en olmayacak maçları kaybediyor. Ama özellikle kaybettikleri Spezia maçından ötürü kendilerine çok kırgınım. Cüzdanım da kendilerine çok kırgın. Gerçekten yani şöyle söyleyeyim, yani eğer Napoli bir şekilde Spezia'yı yense bugün arabamın modeli belki bir yıl daha genç olabilirdi. Yani gerçekten
bu kaydı direkt De Laurentiis'e göndereceğim.
Evet evet, yani artık benim zararımı karşılasınlar kardeşim ya. Bu böyle olmaz çünkü. Şimdi şaka bir yana, şimdi şöyle bir durum var Napoli'de. Bence Napoli gibi takımların en fazla sakınması gereken hastalık Napoli'ye çok büyük bulaşmış. O da şu: takımın toplam repütasyonundan daha üstün veya kendini onun daha üstünde gören bir ya da iki tane futbolcusu var Napoli'nin. Bak bu sorun, bu sorun Paris Saint Germain'de de var. Ki o yüzden de olağanüstü kadrolarla hiçbir şey oynamadan sürekli kaybediyorlar Şampiyonlar Ligi'ni. Bu sene Lille şampiyonluk verdiler. Hani yani Lokral'a şampiyonluk kaybettiler. Hani daha zaten bunun üstüne söylemeyecek bir şey yok. Bunun tek sebebi de bu gibi birinci sınıf olmayan takımların, yani ne PSG ne Napoli birinci sınıf takımlar değildir. Maksimum ikinci sınıf takımlar olabilirler. Çünkü Avrupa'da zaten toplamda 5 tane birinci sınıf takım vardır. Onun dışındaki bütün takımlar 2'den başlarlar. Bu ikinci sınıf takımlar da şöyle bir problem oluyor. Bunlar ekonomik olarak kendilerini toparlayıp iyi oyunculara yatırım yapıp o oyuncular da bir şekilde saha içinde yapabildiklerini, geliştirdiklerini kendilerini takımın üstüne görmeye başlıyorlar. Özellikle Napoli'de ben bunu 1-2 senedir Lorenzo Insigne özelinde görüyorum. Şimdi bu sene Insigne Napoli'de 48 maçta 19 gol 11 asist yapmış. Muazzam bir rakam. Eyvallah. Evet. Muazzam bir rakam. Fakat Lorenzo Insigne'yi sahada gördüğünüzde ister istemez şunu düşünüyorsunuz. Yani sanki Napoli 9-10 tane vergi mükellefi bir araya gelmiş. Lorenzo Insigne rahat rahat topu sağına çekip şut atabilsin diye sahada oraya buraya koşturup topu bir şekilde Insigne'ye ulaştırıyorlar gibi hissediyor.
Ya işte bahsetmek istediğim şey de bu ya. Yani.
Bak benzeri de PSG'de Mbappe ve Neymar. Özellikle de Neymar bak. Onu da söyleyeyim yani. Hı hı. Yani bir şekilde bu adamlar topu sağına çekip şut atabilsin ve oradan da gol bulup jenerik yapsın diye geri kalan herkes saha içinde ekstradan koşmak zorunda gibi kalıyor. O kadar fazla atak piç etti ki Insigne'nin bu sağa çekip topu 90'a vurma sevdası. Anlatamam yani. Özellikle Spezia maçında. Bunu Spezia maçının özetini izleyenler de görebilir. Yani normalde bunun bir şekilde halledilmesi lazım. Mesela Atalanta bunu hallederdi. Fakat Napoli halletmedi. Napoli'nin halletmemesinin sebebi de şu: Napoli'de bir tane güçlü başkan figürü var. Fakat o saha içine fazla karışmıyor. Birkaç müdahalesi oldu gerçi. Futbolcularla olan tartışması, kavgası falan oldu da. Bunun dışında sürekli geçici teknik direktörler olduğu için Napoli'nin başında uzun zamandır. Güçlü bir figür olmadığı için kimse Insigne'ye kardeşim sen ne yapıyorsun? Gel bakalım kenara. Bir ay sonra konuşalım seninle. sen bir ay bir kenarda bekle demiyor. Tamam mı? Böyle bir problem oldu. Dolayısıyla mesela gerçekten aslında takımın rotasyon oyuncularından çok büyük katkı almış olmasına rağmen Napoli. Mesela Zielinski 11-10 yapmış mesela toplam. Politano 11-4 yapmış. Ama sen işte takıma tam bir formasyon oturtup Insigne'nin önüne geçemiyorsan işte Mertens mesela 10 golde kalıyor. Ya da işte Petagna 5 golde kalıyor. Çünkü Petagna'yı kullanamıyorsun. Ya da işte Osimhen 10 golde kalıyor yani toplam.
Ki o Osimhen'e de 80 milyon artı bonuslar falan ödediler. Bayağı maliyetli bir transfer oldu o.
Yani işte. Osimhen'i o kadar ödediler mi ya? Ben Osimhen'i 40'a sattılar diye hatırlıyorum ya. O 80 miydi?
Ben 80 diye hatırlıyorum.
70 ya da 80 olabilir abi. Yok, yok.
Öyle daha mi? Fazlaydı yani. Kardeşim bu Lille'in yaptığı da adam soymak. Yemin ediyorum Interpol devreye girsin artık ya.
Ya yani. Onun yarısına gidip
Luis Campos David, ya.
Jonathan David'i almışlardı işte.
Ha, iyi bir kısmını zaten halka geri verdi sayılır. O zaman soruşturmaya gerek yok. Ama yani abi önce Pepe'yi Arsenal'e 80'e kitlemeler, şimdi Napoli'ye kitlemeler falan. Lille ne yapıyorsun? Oğlum bak yapma, çok dikkat çekiyorsun. Dikkat et kendine. Neyse.
Daha yapamazlar ya. Ayrı bir program konusu da.
Napoli bahsini bu şekilde kapatmak istiyorum. Napoli'ye söyleyecek hiçbir şeyim yok. Savcılar görevde buradan. Cumhuriyet savcılarına sesleniyorum. Allah aşkına şu adamlara bir dur deyin.
Lazio, temiz eller operasyonu.
Evet, bir temiz eller operasyonu Napoli'ye, çünkü gerçekten yani inanılmaz bir şey. Lazio'ya söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Gerçek bir teknik direktör takımı, fakat geçen sene özellikle iki oyuncusunun, Luis Alberto ve Immobile'nin inanılmaz performansıyla geçmişlerdi. Bu sene o performans bir tık aşağı düştü. Özellikle Luis Alberto'nun rakamları çok düştü aşağı. Her ne kadar Immobile'ini 20 gol atsa da ligde Alberto'nun hiç alakası yoktu meselelerle. Hatta bir ara Joaquin Correa takımın en iyi ikinci oyuncusu gibi görünüyordu Milinkovic-Savic'le beraber. O derece düşmüştü. Yedek forvetten de yeterince katkı alamayınca, hayret, aslında da 20 milyon euroluk forvet ama neyse. Yeterince katkı alamayınca Lazio'ya yani söylemeyecek çok fazla bir şey kalmadı.
Erken havlu attı.
Roma meselesinde, Roma benim menajerde Everton'la beraber oynamaktan en fazla keyif aldığım iki büyük lig takımından biridir. Hani iyi altyapı, mutlaka regen çıkartıyorlar. İyi kötü bir bütçe oluşturabiliyorsun. Kadro zaten değerli. İşte Cristante'siyle, Pellegrini'siyle falan böyle. Çok tatlı bir takım gerçekten Roma. Ama bu kadar yani. Hani bazı takımlar vardır bilirsiniz. Yani oyun partneridir ama gerçek hayatta asla realize edilemez yani o performans. Çünkü işte Sassuolo deplasmanında seni üzerler yani. Mesela ya da efendime söyleyeyim işte Verona'ya gidersin. Maç birbirine bağlanır bir şekilde. O Pellegrini ile FM'de attığım uzaktan 15-20 gol her sene öyle gerçekte atılamıyor yani.
Yani.
O yüzden hani Roma'ya söylenecek çok bir şey yok. Bence Jose Mourinho kararı da hiç iyi bir karar değil. Onu da söyleyeyim. Yani bu takım öyle ya da böyle kendini UEFA Avrupa Ligi'ne attı. Avrupa Ligi'nde de bu sene yarı final oynadı. Yani Mourinho olsa takım başında ne olacaktı ben çok merak ediyorum. Yani final mi oynayacaktınız? Mesela United'ı mı eleyecektiniz? Yani öyle bir kadron yok ki senin. Yani senin hani en iyi oyuncu Mkhitaryan. Mkhitaryan iki kere daha transfer düştükten sonra sana gelmiş. Manchester United'dan. Tamam mı? Yani şimdi hani o yüzden eğer Roma çok ciddi para harcamayacaksa Mourinho ile, ki Mourinho da bunun garantisini almadan gelmez diye düşünüyorum. Bence şey onlar lüzumsuz bir risk aldılar. Böyle bir riske gerek yoktu. Ben olsam devam ederdim. Bir şekilde devam etmenin yolunu arardım. Ama onlar Mourinho ile anlaşma yoluna gittiler. Mourinho'nun da hiç acıması yoktur. Yani siz onu istediğiniz oyuncuları almazsanız çıkar çatır çatır da size eleştirir. Hiç de acımaz. Nasıl olacak ben de çok merak ediyorum açıkçası.
O biraz ama şey
yani,
ya.
Yani renkli olacak onu söyleyebilirim. Yani kesinlikle ben mesela Inter'i izleyeceğim yani. Hani o çok net yani. Şey Inter diyorum, Roma'yı çok dikkatli bir şekilde izleyeceğim ama çok bir şey beklememek lazım. Ben iki takıma parantez açmak istiyorum burada. Bir tanesi Avrupa'ya katılım hakkını elde edemedi herhalde. Sassuolo 8. olarak konferans ligine de gidemiyor. Gerçekten çok üzücü yani. Roma ile aynı puanı, o takımla Roma ile aynı puanı toplamak gerçekten çok büyük başarı. Yani Yani takımın en iyi oyuncusu Berardi. Berardi mesela ilk 5'te yok gol krallığında. En çok gol atan oyuncusu. Ama işte Berardi'siyle, Caputo'suyla, Raspadori'siyle, efendime söyleyeyim işte Juricic'iyle, Locatelli'siyle, Bogas'iyle falan. Çok çok enteresan bir takım Sassuolo. Yani De Zerbi gerçekten büyük antrenör. Yani bir şekilde Sassuolo'yu her zaman ligin üst yarısında tutmayı başarabiliyor. Gerçekten çok bence tebrik edilmesi gereken
Şaktar'a bir şey.
Yani Shakhtar çok iyi bir yatırım yapmış De Zerbi'ye. Ben mesela hani şu anda mesela ligde yana yakın teknik direktör arayan bazı büyük takımlar var. Eskaza De Zerbi'yi alırlarsa diye korkuyordum. Çünkü kendisi Farioli'den falan 5 kat falan daha iyi teknik direktör. Ama neyse ki De Zerbi kimseye gitmeden Shakhtar'la ortalığı kırıp geçirmeye devam edecek. Son bir parantez açıp bir takıma kapatacağım. Vincenzo Italiano'nun takımı Spezia. Gerçekten kardeşim siz ne kadar güzel bir takımsınız ya. Yani abi ya öncelikle bahis mafyası, terör örgütü Napoli'ye haddini bildirdiniz. O açıdan tebrik ediyorum sizi. Fakat abi 10 bin kişilik bir stadyumun var. Hani küçük bir takımsın. Hiç esamen okunmuyor hiçbir yerde. Kimse seni ciddiye almıyor. Zaten hani ciddiye alınacak bir şeyin de yok yani. Kadron da yok. Hani en değerli oyuncun en yani bakıyorum şu anda en değerli oyuncusu Agüeme'dir diye tahmin ediyorum. Yok. Pobrega'ymış mesela işte. Lucien Agüeme dediğin adam Sosha'dan Inter'e geldi. Tutunamadı. Gitti. Ondan sonra işte Pobrega zaten işte Pordenone'de falan oynuyormuş bundan önce. Yani bu herhalde Milan'dan kiralık anladığım kadarıyla burada. Ondan sonra bakıyorum ya hani hiç gerçekten elle tutulur hiçbir oyuncusu yok takımın. En fazla gol atan oyuncu çift taneye çıkabilmiş. Fakat takımda mesela çok fazla oynayan oyuncu da yok yani. Hani bütün maçlarda oynayan oyuncular genelde işte şey falan yani. Bir Gyasi var herhalde çok fazla oynamış. Onun dışında hep böyle 30 maç civarında oynamışlar. Yani ciddi manada aslında çok da geniş olmayan şeyini kadrosunu yani kalite bakımından çok geniş olmayan kadrosunu yine çok iyi kullanmış Italiano ve Spezia'yı bir şekilde 6 puan farkla ligde tutmayı başardı. Fakat Spezia'yı ligde tutmasının da ötesinde şöyle bir şey var. Şöyle bir durum var, o kısmı unutmamak lazım. Abi Spezia gerçekten o kadronun oynayabileceği futbol maksimumunu oynadı. Evet. Yani aldığı puandan da bağımsız olarak bunu söylemek lazım. Yani neden? Çünkü ya 2-3 maçta 0-0 1-1 bitirdiğin maçta kendi kendine gol atarsın. Yani bir penaltı verilir, bir frikikten gol yersin. Küme düşebilirsin. O başka. Fakat Spezia her daim pozitif futbol oynayan, sürekli fırsat kovalayan, her maçı bir şekilde kazanmak için çıkan, kazanamadığında da oyunu çok çirkinleştirmeyen bir takım olarak öne çıktı. Ya bir nevi bu işte bundan 3-4 sene öncesinin Akhisar'ı gibi yani. Tamam mı? O açıdan Spezia ve Italiano'ya futbol severler adına bir teşekkürü borç bilirim. Gerçekten çok güzel iş çıkardılar. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Yavaş yavaş İtalya bahsini kapatalım isterseniz. Bundan sonraki kayıtlarımızda İspanya, Fransa, biraz çok az Hollanda, biraz Almanya ve çok büyük bir İngiltere kaydı yapacağız. Bunların hepsi büyük ihtimalle ayrı ayrı ya da ikişerli kayıtlar halinde gelecek. Şimdilik İtalya Ligi ile başladık. Avrupa Ligi incelemelerine tavuk karışıkta. Var mı ekleyeceğiniz bir şey beyler?
Yok, hayır. Benim yok. Teşekkür ederim.
Ekleyeceğim ufak bir detay. Şimdi gördüm, Real Madrid David Alaba ile 5 yıllık sözleşme imzalamış mesela.
İyi, hayırlı olsun. Onu da İspanya bahsinde konuşuruz. Eskaza hakimi de gelirse yine bahsettiğim o bir tanesinin bek olduğu 3 stoperli ve 3 tane 2 kanat bekli ve bir şeyle tek orta sahalı formasyonu deneyebilir belki Real Madrid. Artık orada da Conte gelirse Real Madrid'in başına bunları göreceğiz büyük ihtimalle. Evet, teşekkür ediyorum beyler ikinize de.
Ben teşekkür ederim abi.
Biz teşekkür ederiz.
İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.